bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Teneke Yaşar Kemal Adam Yayınları 4. Baskı Mayıs 1998 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülay Kışlalı. Yaşar Kemal Teneke. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ten sonra yazdığı ikinci romanı olan Teneke ilk olarak 1955'te yayımlandı. Bu romandan yazarın uyarladığı oyun 1966 İlhan İskender Armağan'ını kazanmış, İsveççe'ye çevirisi ise Göteborg'da bir yılı aşkın bir süre sahnede kalmıştır. Teneke kuruluş halindeki milli edebiyatımızın nefis bir örneği. Fethi Naci, bir romancı, Yaşar Kemal. Yaşar Kemal şiirsellikle yaşanmışın tadını birleştiren büyük bir ustadır. Hubert Jayne. Yaşar Kemal toplumcu olmakla birlikte bir bakıma gerçekçi yöntemden uzak durmuş bir yazar. Kullandığı olağan dışı olaylar, simgeleşmiş kişiler ve hayvanlar, mitos kalıpları onun romanlarını destan, efsane ve halk hikayeleri geleneğine bağlar. Berna Moran. 3 aydır kasabada kaymakam yok. Tahrirat katibi Resul Efendi vekillik ediyor. Onun da ha varlığı ha yokluğu. Yaşlı, sümsük bir adam. Gölgesinden ürküyor. Bu adamla hiçbir iş görülemez. Nisan'da geldi çattı. Çeltik ekmek için ruhsatiye müracaatları başladı. Tarla planları, tarla kiralamaları, su kavgaları, alışverişler, kazıklamalar, kazıklanmalar gırla gidiyor. İlle ve lakin kaymakam yok. Kaymakamın yerine bakan Resul Efendi de çeltik işine burnumu sokmam. Valinin benim yerimden atacağını bilsem burnumu sokmam. Sokmam da sokmam diyor. Diyor da başka bir şey demiyor. Resul Efendi bunca yılın Resul Efendisidir. Karışır mı böyle işlere? Altından ne çıkacağını bilmez mi? Çeltikçiyle bu namussuzlarla aşık atılır mı? Bu ırzı kırıklarla bir ipte oynanır mı bilmez mi? Çeltikten dolayı bunca yıl başına o kadar çok işler gelmiştir ki hesapsız. Mesela Sazlıdere köyünün yanındaki Okçuoğlu'nun çeltik ekmek istediği sahaya ruhsat verse, verse değil, çeltik komisyonunun kararına bir imza bassa 20 bin lira rüşvet alabilir. Su içinde alır. Alır ama burnundan fitil fitil geleceğini de bilir. Resul Efendi rahat yaşamak ister, mümkün mertebe. Yaş tahtaya basmamak için elinden geleni gayreti geriye komaz. Bilir ki çeltikçilerle iş görmek, itle bir çuvala girmek demektir. Hiçbirisi değil de şu Kara Dağlı oğlu Murtaza Ağa çekilmez. Başa bela, deyusun biri. Resul Efendi'yi nerede görse, İresul Efendi, İresul Efendi, duyduk ki gumisyona İres çekmişsin. Rustakiyelere imzanı basmıyormuşsun. Olur mu İresul Efendi? Biz seninle baba dostuyduk. İresul Efendi, kaymakam olmayınca İresul Efendi siz Abdurrahman Çelebi oluyormuşsunuz. Öyle duyduk İresul Efendi. Resul Efendi de Murtaza Ağa'nın karşısında boyun kırar, el ovuşturur, her zamanki herkese karşı her yerdeki candan gülümsemesiyle gülümser. Ne yapalım ağam sayenizde der. Şapkasını hürmetlice çıkarır, çeker gider. İresul Efendi, senin bu iyiliğin yok mu? Bu cana yakınlığın yok mu? Adamın elini ayağını bağlayan bu değil mi İresul Efendi? Arkasından söylenen bu sözlere Resul Efendi döner, yeniden saygılıca şapkasını çıkarır. Sayenizde ağa hazretleri der, yürür. Neredeyse Nisan çıktı çıkacak. Çeltik komisyonu toplantı üstüne toplantı yapıyor. Bir tek alana bile ruhsat verilmiş değil. Sıtma savaş doktoru da Resul Efendi gibi bir bela. O da yanaşmıyor imzaya, korkuyor. Bütün çeltikçiler Resul Efendi'nin başında dönüyorlar gece gündüz. Resul Efendi la diyor, la diyor da illallah demiyor. Etmeyin, eylemeyin diyor. Boynunu büküp gözlerinde kocaman kocaman yaş taneleri. Etmeyin, eylemeyin ağa hazretleri. Siz büyük ağalarsınız. Ne isterseniz benim gibi bir Resul'den. Emekliliğime 1,5 yıl kaldı. Günahıma girmeyin çoluk çocuğumun. Sokmayın beni bu işe. Çeltikçiler bir gün o kadar üstüne vardılar ki Resul Efendi o Halim Selim adamcağız divanadan çıktı. Bar bar bağırdı. İstifa ediyorum. Usandım elinizden deyuslar. İstifa ediyorum. Canımdan usandırdınız. Biraz sonra da istifa namesini, istifasının sebeplerini uzun uzun yazdı. Tam 5'te daktilo sayfası yazdı. İstifa namiyi okuyanın yüreği parça parça olurdu. Bu 5 aylık kaymakam vekaletinde başına gelenleri, neler çektiklerini bir bir anlatıyordu. Bereket versin ki bazı memurlar jandarma komutanı araya girdi de istifa namiyi kimse okuyamadı. Resul Efendi istifa namesini kendisini seven memurların, jandarma komutanının önünde gözlerini kapatıp kemali ciddiyetle yırttı. Saatlerce kağıtları küçük küçük mercimek büyüklüğünde parçalara ayırdı. Masanın üstüne bir tepe gibi yığdı. Sonra da sol eliyle sağ avucuna süpürdü. Kağıtları çöp sepetine attı. Birdenbire şimşek gibi istifa etmiş olduğu, istifasının kabul edildiği, 5 parasız, işsiz kaldığı geldi gözünün önüne. Yüreği daraldı, gözleri karardı, başı uzun zaman döndü. Sonra içinde zehir gibi acı bir boşluk çöreklendi kaldı. Bir defacık olsun çeltik komisyonuna götüremediler Resul Efendi'yi. Korkuyordu. Orada kendisini çok büyük bir felaketin beklediğinden korkuyordu. Çeltik komisyonunun evraklarını getiriyorlardı önüne. Elini bile dokunduramıyordu. Önüne gelene dert yanıyordu. Şu kaymakam gelse de kurtulsam, şu çeltikçiler ocağıma incir dikmeden sağlıcakla bir kurtulsam. İstifa et Resul Efendi diyorlardı. Kaymakam vekaletinden istifa et de jandarma komutanı baksın biraz da. Edemem diyordu boynunu bükerek. Edemem, vazifedir. Diyecekler ki arkamdan, bakın şu sümsük Resul'e, bir kaymakam vekilliğinin bile altından kalkamadı. Edemem. Vazifeden kaçmak yakışır mı bana? Ben 30 senelik devlet memuruyum. Bıçak kemiğe dayandı. Bu hal böyle giderse ne çeltik ekilebilecek ne bir şey. Ankara'ya, Adana'ya, Resul Efendi aleyhine tel üstüne tel çekildi. Ne rüşvetçiliği, ne namussuzluğu, ne ahlaksızlığı kaldı. Karısının orospu olduğunu, kızının parayla sattığını, Resul Efendi'nin gece gündüz içerek kaymakamlık odasında nara attığını bile yazdılar. Bütün bu telgraflar çekildiği andan itibaren satır satırına kasabada ezbere okunuyordu. PTT müdürü teli çekmeden önce bir örneğini de yanına alıyordu. Önüne gelene okuyordu. O günlerde bu teller üstüne ne Ankara'dan ne de Adana'dan bir haber çıkmıyordu. Belli ki oradakiler böylesi telleri kanıksamışlardı. Köz dinliyorlardı. Daireden çıkınca Resul Efendi hiçbir yere uğramadan doğru eve giderdi. Bu 30 yıldır böyleydi. Omuzları düşük, yüzü soluk. Kederinden göz kapaklarını kaldırıp da şöyle bir yanına önüne bakamıyordu. Donmuş gibi, put gibi. Sıcaklar Nisan'dan başlar. Topraktan sarı, kırmızı, mor, ak çiçekler fışkırırken dünya yeşil yeşil bir tazelik içinde yunmuş, arınmış, parlarken Çukurova'nın sıcakları çöker. Resul Efendi'nin evi yüksek duvarlı bir avlunun içindeydi. Bahçede 5 tane ulu okaliptus dikiliydi. Karanlık yapraklı. Avlu kapısından eve kadar çakılla yapılmış bir mozaik üstünden yürünürdü. Ev pembe boyalıydı. Tam alnında, güneye gelen kapının üstünde bir at kafası iskeleti asılıydı. İskelet mavi boncuklarla, sarımsak, tavuk pisliği, çam kozalağı ile donanmıştı. Pencerelerinden süt beyaz, sakız gibi süt beyaz perdeler sarkardı. Avlu kapısı kahverengiye boyanmıştı. Her köşesine de kocaman birer at nalı çakılmıştı. Resul Efendi kapının tokmağına elini götürür götürmez daha indirmeye vakit kalmadan kapı açılıverirdi. Resul Efendi en güzel, en çocuksu gülümsemesiyle güler. "Merhaba hanım," derdi. Hanım da Resul Efendi gibi ufacık tefecikti. Süt beyaz ama görülmemiş bir beyazlıkta başörtü bağlardı. Büyük gözleri kederli gölgeli dururdu. Ön üst iki dişi çok büyüktü. Dudaklarının üstüne taşıyordu. Ama nedense bu hanıma çirkinlik vermiyor, aksine onu güzelleştiriyordu. Bu kazma dişler herhangi bir erkekte, herhangi bir kadında olsaydı yüzüne bakılmayacak kadar çirkinleştirirdi. Hanım hürmetle, muhabbetle kapının bir tarafında durur, "Hoş geldin Resul Efendi," derdi. Eve doğru ağır ağır, yumuşacık yumuşacık yürüyen zevcinin peşine takılır, bir adım arkadan onu izlerdi. Resul Efendi balkonun altında durur, taşlıkta ayakkabılarını çıkarır, iskemleyi altına çeker, ayaklarını uzatırdı. Hanım Resul Efendi'nin ayaklarını belki bir saat ova ova yıkardı. Bu arada yukarıdan kız iner, 19'undadır. Kara kaşlı, kara gözlü, son modaya göre giyinen uzun boylu bir kızdır. "Hoş geldiniz babacığım," der. Resul Efendi başını kaldırıp gülümser. Daha elini tokmağa götürmeden kapı açıldı. Gözü karısını görmedi. Gözlerinin önünde hayal meyal bir beyazlık sallanıyordu. Karısının "hoş geldin" dediğini de duymadı. Yürüdü, taşlıkta durmadan, ayakkabılarını çıkarmadan yukarı yürüdü. Kendisini halsiz sedire attı. Sigara sarısı yüzü daha sararmış, kırışık içinde kalmıştı. Hatları bıçak gibi keskinleşmiş, gülümsemesi bir daha açılmamasına yüzünde donup kalmış gibiydi. Hanım telaşla, "Ne oldu, ne oldu sana böyle Resul Efendi, ne oldu?" Resul Efendi gözlerini kapamış, başını beyaz badanalı duvara dayamıştı. "Ne oldu?" Dudakları usulden aralandı. Beyaz saçlı başı duvardan ayrıldı. "Beni başka bir kazaya vereceklermiş. Aleyhime çok tel çekmişler. Ya hanım, hanım, uy" diye inledi. "Uy, ocağımıza incir diktiler. Ocakları sönesiceler, uy." Kız da işi öğrendi, oralı bile olmadı. Anası boyuna dövünüyordu. "Uy, ocakları sönesiceler, uy, ne yaptık sizlere? Elden geldikçe iyilik ettik, uy." Resul Efendi'nin başı duvarda, yüzü mermer gibi, mermer gibi soğuk, hareketsiz. Resul Efendi'yi bilenler şimdi görseler bu adamın Resul Efendi olduğuna tövbeler olsun inanmazlar. O çocuksu, şakacı, babacan yüz bu mu? Tövbeler olsun, kimseler inanmaz. "Uy kör olasıcalar, biz ne yaptık size, uy." Gün batmıştı ki Resul Efendi derin bir uykudan uyanırcasına başını duvardan ayırdı. "Hiçbir şeye yanmıyorum da hanım. Evimde doğru dürüst bir yılcık oturamadım, ona yanıyorum. İşte ona yanıyorum." "Sus hanım, sus, Allah kerim." Hanım, "Uy" diyor, "uy, böyle de iş olur mu?" İki gözü iki çeşme. Ertesi gün, daha ertesi gün evden çıkmadı Resul Efendi. 15 gündür her Allah'ın günü böyle kara haberle geliyordu Resul Efendi. Evi birbirine katıyordu. Günden güne kara haberlerin şiddeti daha da artıyordu. Günden güne hanımın uyları bir çığlık halini alıyordu. "Uy, uy gavurlar, yezitler, dinsizler, kan emiciler, uy." Her gün hanım kapıda bir eli yüreğinde, bir eli sürgüde, titreye titreye kocasını bekliyor, dışarıda ayak sesi duydukça yeni bir felaket haberi alacak diye ürperiyordu. Bu arsayı 10 yıl önce almıştı. Yıllar yılı, o ev senin, bu ev benim, kırık dökük evler, tahta kurulu, tozlu evler canlarına tak demişti. İkinci yıl taşını getirtti, yığdırdı arsanın ortasına. Üçüncü yıl keresteyi aldı, dördüncü yıl çinkoyu. Beşinci yıl duvarının örülmesine başlanıldı. Altıncı yılda üstü örüldü. Tam 10. yıl pembe badana vuruldu. Resul Efendi yeni evine taşındı. Mesuttular. Aylarca karı koca evlerinden başka hiçbir şey konuşmadılar. Bir pencere üzerinde günlerce konuşuyorlardı. Bir saksının nereye konacağı büyük mesele oluyordu. İşte böyle devam edip giderken hayat olanlar oldu. Resul Efendi kaymakam vekili oldu. İlk günlerde sevinçlerinden başları göğe değdi. Vaktaki çeltik zıkkımı çıktı. O gün bugündür güzelim evin içinde bir yas havası. İşler sıkıştı, işler sarpa sardı. Şimdiye kadar Resul Efendi'yi ciddiye almayan çeltikçi ağalar, ondan ciddi ciddi başlarına çökmüş, kurtulunmaz bir belaymış gibi söz açmaya başladılar. Telgraflar bir semere vermeyince de açıktan açığa tehdit ettiler. Bir öğle üstü Resul Efendi daireden dönerken önüne Murtaza Ağa çıktı. Bir hışım gibi gözleri dönmüş karşısına dikildi. İresul Efendi, İresul Efendi, benim toprağa döktüğüm servetim senin gibi 100 itin kanına değer. Bu bok imzanı at gayri kağıtların altına. Olmaz mı? Senin yüzünden ben servetimi batıramam. Şunu iyi bil ki İresul Efendi, bir kurşunun bedeli 50 kuruştur. 50 kuruşu duyunca Resul Efendi olduğu yerde birkaç kere döndü. Gülümsemek istedi, gülümseyemedi. Sendeledi. Bu sırada Murtaza Ağa onu kolundan tuttu. 50 kuruştur. Baş dönmesi azıcık geçen Resul Efendi, sahiden mi söylüyorsun Ağa Hazretleri? Sahiden mi? Ama ben sana ne yaptım? Ağa kızdı. Daha ne yapacaksın Yezid? Evimi başıma yıktın. Az kendine gelen Resul Efendi, her zamanki halini, gülümsemesini takındı, hürmetle şapkasını çıkardı, ağayı selamladı. Baş üstüne Ağa Hazretleri, sayenizde her şey, Ağa Hazretleri. Murtaza Ağa'yı iyi bilirdi. Bir sürü adam öldürmüş, nasıl yatmış bu kadar cinayetin üstüne bilirdi. Jandarma zabiti Şükrü Bey'i tuzağa nasıl düşürtüp öldürtmüştü bilirdi. Başında bir kurşun hızıyla 50 kuruş lafı dönüyordu. Eve ölü gibi girdi. Ondan sonradır ki geceleri kapıya kilit üstüne kilit vurdu. Pencerelere kum torbası doldurdu. Bacaya bile kum torbası koydurdu. Bacadan bomba atarlar diye korkuyordu. Gözlerine uyku girmiyordu sabahlara dek. Ha şimdi geldiler, ha gelecekler diye. Bir deri bir kemik kaldı. Kaldı ama bir iyi haber de yüreğini hoplattı. Zarfı açtığı zaman gözünün önünde bir güneş çağıltısı içinde harfler uçuştu. Bir okudu, bir daha okudu. Bir daha, bir daha okudu. Evirdi, çevirdi, okudu. Sonra nüfus memuruna gitti, ona da okuttu. Kağıdı güzelce dürdü, büktü, cebine koydu, çalışma saati dolmadan. Hızla koşarcasına eve gitti. 30 yılda ilk kez böyle oluyordu belki. Çalışma saatinde Resul Efendi dışarıda ha? Vay anasını, olacak iş değil. Kasabalılar bu saatte Resul Efendi'nin böyle koşarcasına yürüdüğünü görseydiler yahut dikkat etseydiler mutlak küçük dillerini yutarlardı. Bunca yıl aynı ölçülü adımlarla aynı kaldırımdan gidip gelmiş, aynı şekilde selam vermişti. Belki de 30 yılda her gün aşağı yukarı aynı izlere basmıştı. Bu sefer belki de 30 yılda ilk olaraktan elini tokmağa değdirmeden kapı açılmadı. Tokmağı 3 defa vurdu. İçeriden huzursuz bir ses. Kim o? Diye sordu. Resul Efendi benim dedi ürpererek. Hanım ayakları ayaklarına dolaşarak koşa koşa geldi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Kapıyı açıp da kocasını görünce şaşırdı. Resul Efendi gene o eski çocukluk gülümsemesiyle pırıl pırıl duruyordu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hanım gene kapının yan tarafına durdu. Resul Efendi gene eskisi gibi gülümseyerek önünden geçti. Taşlığa gelince ayakkabılarını çıkardı, leğene uzattı. Karısı geldi, ova ova yıkamaya başladı. Günlerdir zevcinin ayaklarını ovamıyordu. Sonra, hanım dedi, bak ne oldu? Hanım meraktaydı. Cebinden kağıdı çıkardı, ağır ağır, yumuşak yumuşak gülümseyerek açtı, okudu. Hanım, çok şükür Allah'ıma. Bugününü de görecek miydim Allah'ım? Çok şükür. Sonra Resul Efendi bir türkü tutturdu. Boyuna kaymakamın adını tekrar ediyordu. Fikret Irmaklı, Fikret Irmaklı. Yeni çıkmış daha mektepten. İlk memuriyeti bu. Fikret Irmaklı. Fikret Bey, daha genç. Fikret Irmaklı, Fikret Bey. Ev işiyle Murtaza Ağa kendisi uğraşıyordu. Kasabanın en güzel evi çeltikçi Uzun Rahmet'indir. Uzun Rahmet evi geçen yıl yaptırdı. Yapılırken evdillere destan oldu. Bittiği zaman sırf bu evi görmek için köylerden insanlar geldi. Bu evden başkası yakışmazdı genç kaymakama. Bu bir hayat memat meselesidir. Evin döşeme işini Kemal Taşan üzerine aldı. Kemal Taşan Ziraat Okulu mezunu, birkaç yıl memuriyet yapmış, sonra istifa etmiş. 2 yıldır da çeltikten çok kazanan, kasabada en şık giyinen, konuşmasını bilen, sözlerinin arasına ağır lügatlar karıştıran bir gençtir. Bu işi bilir. Kaymakam bekarmış. Nasıl olsa evlenecek. Karyola 2 kişilik, yatak son kuş tüyü, halılar Isparta, eğin olacak. Yani evi öyle döşediler, dayadılar ki sorma. Duvarlarda tablolar bile eksik değildi. Duvarda 10-15 tablo vardı. Görenin ağzının suyu akar. Hele bir tane vardı, bir sazlık. Sazlığın kamışlarının üstünden gün batıyordu. Suları kırmızıya boyanmıştı. Kamışlar rüzgarda sallanır gibi. Tut kopar, öyle canlı. Bölük bölük turnalar dönüyordu göğünde. Ev bitti mi? Her şey tamam mı? Tamam ağam. Murtaza ağa, Mustafa patır patır, 5-6 tane çeltikçi ağası da evi gezmeye gittiler. Ev gerçekten güzeldi. Güzel döşenmişti. Murtaza ağa kalın dudaklarını yalayarak, kaymakamıma da yakışmış, oğluma da layık dedi. Gelen genç olsun, bir kasabaya o kadar kötü ihtimalleri göze alarak gelsin, sonra da böyle güzel, cennet parçası bir eve girsin. Onun işi tamamdır. Murtaza ağa bunun başka türlü olamayacağını kesinlikle bilir. Tecrübeyle sabittir. Böylesi genç kim olursa olsun, al, kullan, maşa yap. Dünyanın en güzel maşaları böylesi genç, idare adamlarından yapılır. Kaymakam Fikret Irmaklı'nın kasabaya atanma haberi, 10 gün önce kasabaya gelmesine rağmen hakkındaki her şey biliniyordu. Nerede doğduğu, babasının anasının kimler olduğu, mali durumu, okulda nasıl bir öğrenci olduğu, kızlara, kadınlara düşkün olup olmadığı, içerse ne kadar içtiği, neleri düşkünlüğü, her şeyi ama her şeyi biliniyordu. Bir fotoğrafı bile ele geçirilmişti, elden ele dolaşıyordu. Kasabada 14 otomobil vardı. Yakın kasabalardan daha getirildi. 2 de otobüs vardı. Otomobiller, otobüsler, bayraklar çiçeklerle süslendi. 2 davul zurna getirtildi. Alestra, kaymakam Ceyhan istasyonunda bir heyet tarafından karşılanacak, alıp getirilecek. Günü, saati, dakikayı öğrendiler. Bir alayı, vala ile cuma günü saat 5'te yola çıkıldı. Otomobillere en güzel elbiselerini giyinmiş çeltikçi ağaları, memurlar binmişlerdi. Otobüslere kasabanın delikanlıları, çığırtkanlar, yaşa, var ol diye durmadan bağıracaklar bindirilmişti. Otobüslerin en üstüne binmiş davulcular durmadan çalıyorlardı. Kasabadan bir hayhuy içinde çıkıldı. Otomobiller Ceyhan istasyonunun önüne sırasıyla güzelce dizildi. En öndeki çiçekler içinde kalmış otomobil son model bir Kaiser'di. Derken kaymakamı getiren ekspres istasyona girdi. Kemal Taşan tetikteydi. Hemen trene atladı. Arkasında 2 kişi vardı. Kaymakamın fotoğrafı elindeydi. 2. mevkide düz, uzun saçları alnına, gözlerine düşen bir genç gördü. Uzun yüzlü, solgun tenli, kara kaşlıydı. Gözleri kahverengi elaydı. Dudakları incecik bir çizgiydi. Delikanlı güçlükle yukarıdan sepetler, heybeler arasına sıkışmış bavullarını indirmeye çalışıyordu. Pantolonu kırışık içindeydi. Yüzü, beyaz gömleği tren dumanından tüm kirik kesmişti. Kemal Taşan bir elindeki fotoğrafa, bir de delikanlıya baktı. Anladı. Başkası olamaz. Yaklaştı. Müsaade buyurun beyefendi. Müsaade buyurun da adamlar alsınlar. Delikanlı şaşaladı. Çabuk çabuk. Ben indiririm efendim. Ben indiririm. Estağfurullah, estağfurullah efendim. Adamlar alsınlar. Elini uzattı. Ben kasabadan Kemal Taşan efendim. Sizin için geldik efendim. Adamlar bavulları yüklendiler. Müşerref olduk efendim. Ben Deniz Fikret Irmaklı. Teşekkür ederim. Ne zahmet. Teşekkür. Çok çok teşekkür ederim. Kemal Taşan. Eşraftan ziraatçı. Müşerref olduk efendim. Ne zahmet. İçinde korku vardı. Anadolu kasabaları için kendisine neler anlatmışlardı. Uçsuz bucaksız bozkırların ortasında bir tepeye sırtını dayamış, birkaç toprak dam, susuz, kışın kar altında, yazın toz içinde. Yalnız, sonra ağalarla, hırsızlarla, eşkıyalarla cebelleşmeler. Kasaba insanları deyince gözünde poturlu, kangal bıyıklı, yanları tabancalı, saldırmalı. Hele eşrafı bir anlatmışlardı ki, Kemal Taşan, eşraftan, ziraatçı. Yüzü itimat telkin eden bir yüz Kemal Taşan'ın. Kumral saçları gür, dalgalı. Genç yüzündeki hatlar gergin, cilt cilalanmış gibi. Siyasal Bilgiler Okulu'nda sarı yerli Nüset. Nüset en candan arkadaş.